Ayrım 26. Neo Türkiye'nin panzehri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 251. Bir satışın anatomisi. Penguen havuza koşarak atladı. Bir satışın anatomisi. Penguen havuza koşarak atladı. Adolf Hitler. Başka alanlarda olduğu gibi basında da devlet bütün araçların aynı amaca hizmet etmesi gerektiğini unutmamalıdır ve hükümet basın hürriyeti denilen saçma sözden dolayı güçsüzleşmemelidir. Yoksa böyle bir durum hükümeti görevini tam yapamamaya ve milleti de yararlı bir gıdadan yoksun bırakmaya sebep olur. Hükümet hiçbir gücün önleyemeyeceği bir kararlılıkla bu eğitim araçlarını avucunun içine almalı, onu devlet ve milletin hizmetinde bulundurmalıdır. Benito Mussolini, basın özgürdür çünkü tek bir davaya, tek bir rejime hizmet eder. Türkiye'de iktidar ve medya ilişkilerini anlamak için yakın tarihte emsal olabilecek dönem Nazi Almanyası gibi görünüyor. Uygulamalar, yaşananlar ve sonuçlara bakıldığında bunun pratikte ve sosyolojik olarak karşılığı çok fazla. Sadece Hitler ve Mussolini'nin sözleri bile Neo Türkiye ile Nazi Almanyası'nı eşleştirmeyi haklı kılıyor. Bu daha çok tartışılacak bir konu şimdilik bir durum tespiti olarak hafızada kalsın. Çok sıcak bir gelişme ışığında şu anda medya ve RTE-AKP ilişkisini analiz etmeye çalışayım. Doğan medyanın satışı birçok parametresi olan ve sonuçları sosyal hayatı direkt etkileyen önemli bir gelişmedir. Doğan medyanın satışı sonrası yapılan merkez medyanın ölümü bakış açısı aslında tam doğru bir yaklaşım değildir. Doğrusuymuş gibi yapan merkez medyanın sonu denilirse daha gerçekçi bir analiz olur. Merkez medyanın son manşetleri Pamukova'daki hızlı tren kazası sonrası olmuştu. Hatırlayalım o manşetleri çünkü bir daha öyle bir manşetler hiç olmadı. Hürriyet, seri cinayet, 36 ölü. Milliyet, bir şov uğruna öldüler. Radikal, hızlandırılmış facia. Star, hızlandırılmış tren faciası. Sabah, hızlandırılmış katliam. Şimdi bu manşetler merkez medya, ana akım medya mezarlığının mezar taşlarında bir nostalji olarak bulunuyor. Ana akım merkez medya AKP döneminde olan hiçbir toplumsal olayda bu gerçek habercilik cesaretini bir daha gösteremedi. Doğan grubu ve Tayyip Erdoğan ilişkisini ilk manşetle özetlemek mümkün. İlk manşet Hürriyet 24 Eylül 1998. Siyasi hayatı bitti. Yargıtay Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle aldığı 10 aylık mahkumiyeti onadı. Erdoğan'ın seçilme şansı ortadan kalktı diyordu. İkinci manşet, 11 Şubat 2017. Bu sistem prangaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamenter sistem için pranga dedi. 1998'de Erdoğan'ın Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle aldığı hapis cezasını Hürriyet, siyasi hayatı bitti manşetiyle duyuruyordu. Aradan geçen 19 yıl sonra ise aynı Hürriyet, parlamenter sisteme son verecek olan 16 Nisan referandumunu havuz gazeteleri dahil tüm gazeteler gibi tek adam, tek manşet bakış açısıyla bu sistem prangaydı diye duyuruyordu. 19 yılda köprünün altından çok sular akmıştı. Hürriyet'in Tayyip manşetleri yerini Sayın Erdoğan'a bırakmıştı. Yeri gelmişken Tayyip manşetini de hatırlayalım. 22 Nisan 1998, Tayyip'e şok ceza ve hemen yanında muhtar bile olamaz başlığı vardı. Hatta Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde propaganda ve mağduriyet dayanağı yaptığı yine Doğan Grubu gazetesi Radikal'in manşetini de hatırlayalım. Muhtar bile olamaz. Hürriyet'in de tercih ettiği bir başlıktı. Radikal 24 Eylül 1998'de Erdoğan'ın 10 aylık cezasının onanmasını muhtar bile olamayacak başlığı ile görüyordu. Manşetlerin dilinden bile bakıldığında Doğan grubu Tayyip Erdoğan ilişkisinin sert bir medcezir seyri izlediği çok rahat görülüyor. İşin finaline geldiğimizde merkez medyanın mış gibi halini de anlamak çok zor değil. Doğan grubunun açık ve net bir şekilde AKP'ye tavır aldığı en son yayın 22 Eylül 2015'te oldu. Havuz medyasında Doğan grubu aleyhinde Hilton Oteli ile ilgili çıkan haberlere Hürriyet gazetesi çok sert yanıt verdi. Hürriyet'in manşet haberinde havuz medyasının üçlü çetesi Cemal Kalyoncu, Ethem Sancak ve Serhat Albayrak panikte başlığı kullanıldı. Hürriyet internet sitesinden yapılan açıklamada ise kirli havuzun iftira çetesi neden korkuyor? Kalyoncu cambaza bak yapmaya çalışan kukla patron. Ethem Sancak kumarcı yeğen ile BMC arasına sıkışmış kirli bir bezirgan. Serhat Albayrak gölgedeki gerçek patron gibi çok sert ifadeler kullanılıyordu. Bu kavga sonrası Aydın Doğan vergi cezaları, 28 Şubat ilişkilendirmeleri ve Hilton ile köşeye sıkıştırılıyor. Erdoğan da açıkça isim vererek aba altından sopa gösteriyordu. Sonuçta Doğan grubu kavgayı devam ettirmek yerine biat etmeyi seçti. Erdoğan'ın miting meydanlarından verdiği ayar sonrası Hürriyet'ten kovulan, köşeleri elinden alınan birçok gazeteciyi de unutmamak lazım. Hatta Aydın Doğan'ın Abluka kitabımda uzun bir şekilde anlattığım ilişkileri sıcak tutmak için Rasim Ozan Kütahyalı'nın elinde çiçekle kapısına kadar gitmesini de hatırlayalım. Normal bir dönemde sokakta görse yolunu değiştirecek Aydın Doğan, Rasim Ozan'dan bile medet umar olmuştu. Abluka kitabında medyanın nasıl teslim olduğu bütün gerçekliği de var. AKP Fethullahçılar Koalisyonu'nda ve sonrasında AKP'nin tek başına iktidarında yaşananlar ve hangi medya grubunun nasıl bir tavır aldığı da. Doğan grubunun neler yaptığı da, bütün bu hatırlatmalar Doğan grubu satışını daha net görmek ve anlamak için. Yazarken ben de hafıza tazeliyor ve gerçeği bütün çıplaklığıyla görmeye çalışıyorum. Doğan grubunun satışı önemli bir durum. Sloganist cümlelerle geçiştirilecek bir kolaycılığa düşmemek de lazım. Satın alan Demirören grubunu anlamak için de satış sonrası Milliyet ve Vatan gazetesinin yayınlarına bakmak yeterlidir. Ya da mış gibi yapandan Erdoğan'a üzdün mü seni patron diyerek ağlayan bir medya patronuna devir diye de özetlenebilir. Aydın Doğan mış gibi gazeteciliği öyle sindirmiş ki gider ayak T24'ten Doğan Akın'a verdiği röportajda Demirören'e tavsiyede bulunuyor. Ben sizin yerinizde olsam gazetenin politikasına dokunmam. Öyle ya, mış gibi de uzmanlaşmış bir ekip bıraktı Aydın Doğan. Ne yapmayı planlıyorsunuz sorusuna ise espriyle karışık, bir an evvel Bodrum'a gitsem, birkaç arkadaşımla otursam istiyorum. Biliyorsunuz bizim yıllardan beri yaptığımız Rodos seferlerimiz var gazeteci arkadaşlarımla, onu yapmak istiyorum. Yeni patronlar müsaade eder mi bilmiyorum. Aydın Doğan espri yapıyor ama bir gerçeği de söylüyor. O gazeteci arkadaşları gazetecilik değil, patron ne derse onu yapar. Şimdi Doğan grubunun satışını zaten satılmışlardı diye değerlendirmek de çok rasyonel bir analiz olmaz. Öyle bir dönem ki mış gibi hali bile arayabiliriz. Mış gibi gazeteciliğin evrensel ilke ve etik açısından hali ise tam bir sefalettir. Gazetecilik mış gibiyi tümden reddeder. Siyasetin ağır tahakkümü ve bunun karşısında direnememek tartışılabilir bir durum olabilir. Ama Karaman'daki çocuk tecavüzünde alınan rolü hiçbir zaman unutmayacağım. Çığlık kitabımda ayrıntılı bir şekilde Hürriyet'in ne yaptığı var. Mış gibi gazeteciliğin Doğan grubunda ete kemiğe bürünmüş hali, Ahmet Hakan'ın aldığı pozisyonda ayrıntılı bir şekilde var Çığlık kitabımda. Çocuk istismarı için Hürriyet'in duyarlılık örnekleri bana verilirse ben de Karaman'daki alınan rolü suratlara şamar gibi çarparım. Meraklısı o dönemi yeniden hatırlamak isterse okur tüm gerçekleri. Neyse şimdi şu satış rakamını bir inceleyelim. İyi tüccar, kötü medya patronu. Doğan grubunun satış rakamı da birçok şeyi söylüyor. Kapa yapılan açıklamada satış rakamı aynen şöyle. 1 milyar 100 milyon Amerikan doları işletme değerinden ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle 890 milyon Amerikan doları hisse değeri üzerinden Demirören Holding AŞ ile görüşmelere başlanmıştır. 1 milyar 100 milyon dolar rakamını Doğan grubunun da belirlediği tartışmalı. Çünkü bu rakam bir başka medya kuruluşu satışının aynı rakamı. Sabah gazetesi ve ATV'ye TMSF 2007 yılında el koymuş, daha sonra da grup 22 Nisan 2008'de 1 milyar 100 milyon dolar karşılığında Çalık grubuna satılmıştı. Havuz medyasının amiral gemisi Sabah ATV'nin 2008'deki fiyatı baz alınmış, borçlar çıkarılınca rakam 890 milyon dolar oluyor. Tabii bunun sembolik birçok anlamı da var, o da ayrı bir yazı konusu. RTE AKP iktidarı sembollerle ve rövanşlarla da çok şey anlatır, hatta görünenden daha çok şey anlatır. Sabah ATV baz alındığına göre durum da eşitleniyor. Oysa medya tarihine bakıldığında Hürriyet'le Sabah ya da ATV ile Kanal D'yi eşitlemek çok mümkün değil gibi. Görünürde Doğan grubunun bütün medya iştiraklerine bakıldığında ucuza satıldığı söylenebilir. Ya da şöyle ifade edeyim. Bu can havliyle bir satış. Gazetecilik yapmaktan can havliyle kaçan bir Aydın Doğan var. Aydın Doğan'ın satış sonrası yaptığı açıklamada söylediği, artık 80 yaşını geride bırakmış bulunuyorum. Geldiğim bu aşamada kendi isteğimle yayıncılık mesleğime nokta koymaya karar verdim sözleri de gerçeği yansıtmıyor. Yakın tarihteki medya satışları rakamlarını da yazayım, ne dediğim daha net anlaşılsın. ATV'nin de bulunduğu Sabah grubu 22 Nisan 2008'de 1 milyar 100 milyon dolara satılmıştı. Kalyon inşaata satış rakamı net bir şekilde açıklanmadı ama yine aynı fiyata denk düşen bir devirden söz etmek mümkün. Doğan Medya grubuna ait Star TV'de 2011'de 327 milyon dolar karşılığında Doğuş grubuna satıldı. Doğan Yayın Holding'e ait Milliyet ve Vatan gazeteleri 2011 yılında Demirören ve Karacan ortak girişimine 73.960.000 dolara satıldı. Dijital platform Digitürk 2016 yılında 1 milyar 200 milyon dolara Katarlılara satıldı. Rakamlar ortada. Peki iyi tüccar kötü medya patronu başlığı da uyuyor mu sorusu gelecektir. KHK ile mal varlığına el konulacak kadar kolay olan bir yerde 1 milyar 100 milyon dolar almayı tüccarlık başarısı olarak görmek gerekiyor ve medyadan çekilme karşılığında yargılanmama garantisi de bonusu olabilir. Aydın Doğan'ın 39 yıllık medya dönemi hep tartışılacak ve çok da konuşulacak ama hiçbir zaman Hitler döneminde gazetecilik yaptıkları için ağır bedel ödeyen Ahmet Emin Yalman ve Sabiha Zekeriya Sertel gibi de anılmayacak. Aydın Doğan ardında gazetecilik bırakmadı, holdingine kalkan yaptığı bir medyası vardı. Havuz gazeteciliğinin son noktasını anlamak için yine Hitler Almanyası'na giderim. Hitler Almanyası'nda yeni basın kanunu çıkarıldı. Yasa ile gazetecilik kamu mesleği sayıldı. Gazeteciler devlet görevlisi yapıldı. Tüm editörler gazetelerini kamuyu yanlış yönlendirecek haberlerden uzak tutacaktı ve Alman halkının ortak iradesini, savunmasını, ekonomisini ya da kültürünü zayıflatacak haberlere yer vermeyecekti. Penguen'in de havuzun kenarında suyla oynaşmadan sıkılıp havuza dalmasıyla her biri artık RTE AKP görevlisi oldu. Doğan grubunun satışı ile distopya ülkesinde daha da pesimist hale gelmeye gerek yok. RTE AKP görevlileri bir tarafta, gerçek gazeteciler diğer tarafta. Durum artık bu kadar net. Haber bir ihtiyaçtır, hatta ekmek su gibi bir ihtiyaç. Mış gibi ortadan kalktığına göre haber ihtiyacı daha da çok artacak ve bu bir şekilde karşılanacaktır. Bağımsız yapıları bir kez daha yayın politikasını gözden geçirmesi gerekiyor. Masa başı yerine daha çok sokak ve unutulan unutturulan muhabirliğin yeniden yüceltilmesinin karşılığı çok olacaktır. Sansürün, otosansürün karşısında ise blockchain var ve biz gazeteciler için tam bir gizli hazine. Ben inanıyorum ve tarihte de hep öyle oldu. Sonunda gerçeğin savunucuları gazeteciler kazanacak. Mış gibi gazetecilik. Mış gibi gazeteciliğin son kalesinin satışını da tek bir cümleyle özetleyip bitireyim. Gezide penguen olanlar havuza balıklama atladı, hepsi bu. Yazıyı böyle bitirmiştim. Doğan Medya Grubu satıştan sonra 60. yılını kutladı. Bu kutlamanın baş konu Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan yaptığı konuşmada Doğan Grubu'nun 60 yıldır Türkiye için katma değer ürettiğini söyledi. Ve Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum. Genç yaşta iş hayatına atılarak kurduğu şirketi 60 yıl boyunca ilmek ilmek dokuyarak bugünlere getiren Sayın Aydın Doğan'a yaptığı hizmetler için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Aydın Doğan'ın ise en çok gururlandığı şeylerden biri en yüksek vergi ödeyenlerden biri olmak. Son vergi rekortmeni birincilik belgesini Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın elinden almıştım. Aydın Doğan T24'ün sorusu üzerine de medyayı özlememek mümkün değil, tabii özlüyorum, tabii içim çekiyor, tabii takip ediyorum diyordu. Sanki kendi isteği üzerine satışı olmuş gibi. Herkes her şeyi biliyordu ama kimse gerçeği söylemeye cesaret edemiyordu. Dopingli siyaset. AKP'nin 17 yıllık iktidarında öyle bir rekor kırıldı ki bu ne manşet oldu ne de gerektiği gibi haber. Üstüne araştırma ve kitaplar yazılması gerekirken sessizce üstü kapatıldı. O rekor spor alanındaydı. Türkiye tarihinin en çok dopingli sporcusu AKP döneminde oldu. Dopingde rekor kırılmasını ise kamuoyu Guardian gazetesinden öğrendi. Guardian, Türkiye'nin 2020 olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapma şansı yaygın doping skandalı nedeniyle ciddi bir darbe yedi diye yazdı. Türkiye'nin doping karnesinde ne vardı? Yıllara göre yazayım. 2012 yılında 24, 2013 yılında 177, 2014 yılında 68, 2015 yılında 41, 2016 yılında 34 sporcu doping nedeniyle ceza aldı. 2017 yılında vaka sayısı 12 iken bunun dışında 34 sporcuda doping maddesi tespit edildi. Bu rakamları söyleyen dönemin Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 yılında CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesi üzerine bu rakamları veriyordu. Yani en yetkili resmi ağızdan dopinge boğulduğumuz itiraf ediliyordu. 2017 yılı itibariyle son 5 yıl içinde doping nedeniyle ceza alan sporcu sayısı tam 356 olmuştu. Yıllara bakıldığında en çok doping 2013 yılında ortaya çıkmıştı. Peki neden 2013 yılında bu kadar arttı? Çünkü 2013 yılında Akdeniz Oyunları Türkiye'de Mersin'deydi. Açılışını Tayyip Erdoğan'ın görkemli törenle yaptığı Akdeniz Oyunları bir anlamda gövde gösterisine dönüştürüldü. İhaleler için tam 382 milyon lira harcandı. Birincilik ödülü 100 altından 500 altına çıkarıldı. Sonuç 30 dopingli sporcu. Dönemin hayırseveri Rıza Sarraf da 1 milyon lira verdi. Birazdan Rıza Sarraf'a spora aktardığı para ve karanlık ilişkileri anlatacağım. Önce Akdeniz Oyunları rezaletini bitireyim. Akdeniz Oyunları zamanı Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da kraldan çok kralcı olma hali nedeniyle Tayyip Erdoğan gösterisi haline getirilmişti. Bu gösteride madalyalar toplanacak ve Erdoğan dünyaya meydan okumuş olacaktı. Suat Kılıç Akdeniz Oyunları öncesinde sporcuları ve federasyon yetkilileriyle bir araya geldi. Orada arttırılan teşvik ödülünü hatırlattı ve Erdoğan'ın adını vererek "Sizden madalya bekliyor." dedi. İşler öyle gitmedi. Harcanan milyonlarca lira boşa gitti ve ülkenin sportif itibarı sıfırlandı. Dönemin Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, doping olaylarının 2013 yılında bir furya gibi ortaya çıktığını söylemek zorunda kalıyor ve ekliyordu. "Bizim sporculara şunu alırsanız bu yarışta bunu koşarsınız. Akdeniz Oyunlarında şu kadar ödül var. Madalya alırsanız hayatınız kurtulur" gibi şeyler de geliyorlar. Hataya düşen sporcularımız var. Kimler mi dopingli çıkmıştı? Türkiye'ye olimpiyatla atletizmle tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran Aslı Çakır Alptegin ve Avrupa şampiyonu Nevin Yanıt'tan sonra aralarında 2004 Atina oyunlarında ironik bir şekilde kendisinin önündeki atletlerin dopingli çıkmaları sonucu dördüncülükten gümüşe yükselen Eşref Apak da vardı. Doping skandalı meclise de gündeme geliyordu. Mehmet Volkan Canalioğlu, Suat Kılıç hakkında verilen gen soru görüşmesinde şunları söylüyordu. 2013 yılının ilk 6 ayında alınan ve Atina ile Köln laboratuvarlarına gönderilen 648 numune içinde 45'i atletizmde olmak üzere toplam 90 numune pozitif çıktı. Bu yüzde dörtlük bir oran ya da yaklaşık 7 sporcudan birinin dopingli olması demektir. Dünyada dopingli sporcular %1,5 oranındayken bu oranın bizde %15'e yaklaşması, Türkiye'de dünya ortalamasından 10 kat fazla dopingli sporcu olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 26. ayrımın sonu. Sayfa 260.